Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Ağlamakla ilgili, Allah için ağlamakla ilgili hadis-i şeriflerdeyiz. 450. hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Çok önemli bir hadis-i şerif. Belki çoğu kimsenin duyduğu, bildiği ama hakikaten üzerinde düşünülmesi gereken cami kapsamlı bir hadis-i şerif. Başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah Teala 7 sınıf insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. Çok büyük bir müjde. Kıyametin sıkıntılarını bu insanlar çekmeyeceklerdir. Kıyamet günü sıkıntılı bir gün ama bu 7 sınıf insan o gün emin olacak, sıkıntı çekmeyeceği gibi bir de çok şerefli bir yerde bulunacak, arşın gölgesinde bulunacak. Arş Cenab-ı Hakk'ın yarattığı en büyük cisim, ona en yakın, ona izafe edilen Kur'an-ı Kerim'de en önemli cisimlerden ve yaratıklardan birisi. Allah'ın arşının gölgesinde olmak da herhalde büyük bir şereftir. Kimdir bunlar? Bir adil devlet başkanı, adil idareci. Adaletle devleti idare eden insanlar çok önemli. İnsanlar toplum halinde yaşarlar. Toplum halinde yaşayınca en önemli ihtiyaç, birinci ihtiyaç bir devlet başkanıdır. İdarecidir. Bir idareci adaletle yönetirse eğer orada yaşayan bütün insanlara büyük bir iyilik etmiş olur. Büyük bir huzur sağlamış olur. Yoksa insanlar birbirine girer, anarşi olur. Zalim insanlar, mazlum insanları ezerler. Böyle zulmetme meylinde olan insanlar kendi halinde ahlaklı insanlara eziyet ederler. Dolayısıyla zarar görmeyen kimse olmaz ama adil bir idareci olunca bunların hepsinin önüne geçer. 2. Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç. Gencin Rabbini tanıması genç yaşta ve Rabbine kulluk etmesi. 3. Kalbi mescitlere sevgi ile bağlı Müslüman. Cemaate devam eden, her namaz vaktinde camiye giden, işini ona göre planlayan, işte şu saate kadar çalışırım, şu saatte zaten ezan yaklaşır, hazırlık yapıp camiye giderim, namaz dönüşü şu işleri yaparım, işte randevum, görüşmelerim şu namazdan önce, namazdan sonra ona göre, bütün işlerini namazlara göre. 5 vakit namazı zihnine 5 noktaya çakan, yerleştiren, kalıp o halinde yerleştiren, bunlar değişmez. Bütün bunun dışındaki işler bu kalıpların arasında görülür diyerek bütün işleri bu 5 vakit namazın arasında gören, onlara yerleştiren kimse. Kalbi mescitlere sevgiyle bağlı Müslüman. 4. Birbirlerini Allah için sevip birliktelikleri ve ayrılıkları Allah için olan iki insan. Allah için din kardeşini sevmek. 5. Güzel ve mevki sahibi bir kadının gayrimeşru davetine ben Allah'tan korkarım diye yaklaşmayan yiğit. Bir erkeğe bir böyle bir ahlaksız teklif geldiğinde kendisini koruyabiliyorsa, ben Allah'tan korkuyorum diyebiliyorsa işte bu arşın gölgesini hak eden bir insandır. 6. Sağ elinin verdiğini sol elinin bilmeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse. Nefsinin cimriliğinden korunmuş. وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَاُلَّٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Nefsinin cimrinden korunmuş, çok büyük bir tehlikeden korunmuş, büyük bir iş yapmış. Ama bununla kalmamış. İkinci bir büyük iş daha yapıyor. Nefsin gösteriş arzusundan, reklam arzusundan, riyasından da korunmuş. Nefis der ki tamam madem hadi beni yendin, veriyorsun bari şöyle insanlara göstererek ver de oradan biraz nasip alayım. Yani bak bu adam veriyor. Madem mal sevgimi kırdın, malı benden kopardın, veriyorsun, bari hiç değilse verdiğim için bir haz alayım, ya insanlara bir gösteriş yapayım, bir riya yapayım. O da büyük bir tehlike. İki büyük tehlike şimdi. Bir nefsin cimriliği, iki nefsin riyası. Bu ikisini de yenip de bir insan sağ elinin verdiğini sol elinin bilmeyeceği kadar gizli sadaka verirse, bu da bir tabir görüyorsun, sağ elin verdiğini sol eli bilmeyecek. Yani iki eli ona ait olduğuna göre, birbirlerine çok yakın olduklarına göre, birisinin yaptığını diğeri görmüyorsa demek ki çok gizli yapıyor demektir. Bu bir deyim. Dolayısıyla gizlice infak eden, nafile infaklara bir kimse arşın gölgesinde olur. 7. Başlığımızla ilgili, konumuzla ilgili, tenha yerlerde Allah'ı zikredip gözyaşı döken kişi. İnsan yalnız kaldığında nefis devreye girer. Diğer insanlar nasıl olsa görmüyor. Diğer insanların gördüğü yerde yapamadığı işleri orada yapmaya meyledebilir çoğu insan. Ama böyle bir yiğit var ki yalnız kaldığı zaman Rabbinin kendisini gördüğünü biliyor. Asla böyle insanların yanında yapamadığı bir şeyi burada yapmak hiç aklına gelmiyor. Rabbim beni görüyor diyor. Sonra Rabbinin korkusuyla, onun muhabbetiyle gözyaşı döküyor, ağlayabiliyor. Hatta belki şöyle düşünüyor. Ya ben Allah'tan korkuyorum, seviyorum. Rabbimin için ağlayacağım, gözyaşı dökeceğim ama insanların arasında yaparsam bunu gösteriş olur. İnsanlar bak ya adam Allah korkusuyla gözyaşı döküyor. Ne iyi insan falan derler. Nefsimin hoşuna gider, riya olur. Kalabalıkta bunu yapamıyorum. Bari tenhada, şimdi kimse yok bak. Kimsenin olmadığı yerde bunu yapabilirim. Kimse görmezken Allah rızası için rahat bir şekilde doya doya gözyaşı dökebilirim diye tenhalarda Allah'ı zikredip gözyaşı dökerse yani hakikaten fazilet üstüne fazilettir bu. Böyle bir insanda tabii ki arşın gölgesinde gölgelenmeyi hak eden büyük bir insandır. Hadis-i şerifteki bazı ifadelerin açıklaması Riyaz-ı Salih'in 377. hadisinde aynı hadis orada geçtiği için tekrarlanmıştı. Kabul etmek gerekir ki insanlardan ve gözlerden uzak yerlerde kimsenin bulunmadığı ortamlarda Allah'ı zikrederek gözyaşı döken kimse birçok insanın başaramadığı bir kulluk çizgisini ve olgunluğu yakalamış demektir. Demek ki şuurlu bir kul Rabbinin kendisini her an gördüğünü biliyor. Onun bu samimi kulluğunun karşılığı ise mahşerde ilahi koruma altına alınmak suretiyle herkesin göz önünde mükafatlandırılmasıdır. Allah için ağlamanın değeri böylece gözler önüne serilmiş olmaktadır. Allah için ağlayabilmek, gözyaşı dökmek demek ki bu kadar faziletli. Hadisten öğrendiklerimiz, Allah Teala kullarının sadece kendi rızasına yönelik amellerinden razı olur. Ve onları kimseden yardım görme imkanının bulunmadığı yerde himayesine alır. Allah rızası için olursa. Cenab-ı Hak bundan razı olur ve o kulunu mahşerde arşının gölgesinde himaye eder. 2. Allah korkusuyla gözyaşı dökmek, ahirette Allah Teala'nın arşının gölgesinde barınma saadetine kavuşma yollarından biridir. Demek ki Allah için gözyaşı dökmek ve bunu da tenhalarda yapmak. Hani bazı insanlar var, alenen gözyaşı döküyor, ağlıyor falan, sızlıyor. Ama bakıyorsun gizlide ağlayabiliyor mu? Allah biliyor. Yani tersi olan insanlar var. Gizlide ağlamak akla gelmezken insanlar yanında işte Allah'tan çok korkuyormuş gibi, çok seviyormuş gibi gözyaşı dökebiliyor. Bu da riya, büyük bir tehlike olduğu için tenhalarda gözyaşı dökmek burada methedilmiş kıymetli dinleyenler. 451. hadis-i şerif, Abdullah bin Şahir radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmiştim. Namaz kılıyor ve ağlamaktan dolayı göğsünden kaynayan kazan sesi gibi sesler geliyordu. Kazan kaynarken bir cızırt olur, bir ses çıkar, fokurt olur falan. Namaz kılarken Efendimiz'den de öyle sesler geliyordu diyor. Ağlamaktan dolayı ki ezizil mircel. Kazanın ses çıkarması gibi ses, kaynayan kazanın. Isınan veya içinde su ısınan kazanın. Neden? Namaza durunca, Allah'ın huzuruna durunca, Cenab-ı Hakk'a kendisini daha yakın hissedince insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki duygulanıyor, ağlıyor. Açık açık da böyle kahkahayla gülmediği gibi açıktan böyle hıçkırarak da ağlayamadığı için, ağlamasını içine gömdüğü için içinde böyle kaynıyor, yani içi kaynıyor. Kaynayan kazan gibi sesler geliyor. Açıklamalar. Hadis-i şerif, sevgili peygamberimizin namaz kılarken büyük bir huşu ve tevazu içinde adeta inlercesine ağladığını bize haber vermektedir. Allah korkusunun ve Allah'a kavuşma arzusunun her halimizde olduğu gibi namaz esnasında da tam anlamıyla bizi kuşatması lazım geldiği anlaşılmaktadır. İslam alimleri bu hadisi esas alarak namazda ağlamanın caiz olduğu görüşüne sahip olmuşlardır. Yani namazda insan ağlarsa namazı bozulmaz demişler. Nitekim Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'e Bedir gazvesinden önceki bir gece bir ağacın altında ağlayarak namaz kılarken gördüğünü ve onun bu halinin sabaha kadar devam ettiğini haber vermiştir. Efendimiz ordusuyla düşmana doğru yürümüş, düşmanla mevzileri alınmış ama gece olmuş. Tabi eskiden gece savaşlar yapılmıyordu, bekleniyordu. Sabah olunca savaş başlıyordu, akşam olunca savaşa son veriliyordu. Şimdi artık gece gündüz karıştı. Farksız hale geldi. Hatta gece savaşlar daha arttı. İnsanlar gafilken gece saldırmak, tarumar etmek. Peygamber Efendimiz gece vardığında bir kavme hemen saldırmazdı. Beklerdi. Sabah ezanlarını beklerdi. Sabah ezan okunursa oraya saldırmaz. Çünkü Müslümandır onda. Ama sabah ezanları okunmazsa, ezan okunmuyor demek ki bu belde Müslüman olmamış, inkar etmiş, kabul etmemiş diyerek. Yani bir savaşın hukuku vardı. Savaş hukuku İslam'da çok önemlidir. Bununla ilgili eserler vardır. Ama bugün o hukuku çoğu zaman insanlar çiğniyor. Efendimiz işte o gece, Bedir'den önceki gece askerlere diyor ki istirahat edin. Sabah savaş var. Nöbetçileri vardır. Onlar ayrı. Düşman aniden baskın yapabilir diye beklerler. Asker uyurken Peygamber Efendimiz bir ağacın altına geçiyor. İşte eşyalarını ağaca asıp silahını, eşyalarını namaz kılıyor. Sabaha kadar namaz kılıyor ve dua ediyor. Ya Rabbi yarın savaşa gireceğiz. Bu Müslümanları koru, muhafaza eyle, dinini muhafaza eyle. Bu bir avuç insandan başka yeryüzünde Müslüman yok. Bunlar yok olursa artık sana ibadet edecek kimse kalmayacak. Diye böyle endişe, korku içerisinde dua ediyor, yalvarıyor. Ve Cenab-ı Hak da o duasını kabul ediyor. Ertesi gün mucizevi bir şekilde 313 kişilik bir ordu kendilerinin 3 katı olan 3 katından da fazla olan 1000 kişilik bir orduya teçhizatlı, atlı, zırhlı, yani Müslümanların atları, zırhları da yok. Silahlar da küçük. Şimdi savaş için çıkmamışlar. Çok savaş hazırlığı yok yani. Ama düşman savaş hazırlığı ile geldi. Onları tarumar ediyor, yerle bir ediyor, 70 tanesini öldürüp 70 tanesini esir alıyor. Yani elebaşlarını temizliyorlar. İşte Efendimizin bu korku, Allah korkusuyla gözyaşı dökmesinin, gözyaşı dökerek dua etmesinin bir bereketi, o duanın kabulü. Hanefi mezhebi alimlerine göre Allah korkusu cennet ya da cehennemi hatırlama gibi uhrevi bir sebeple ağlamak namazı bozmaz. Çünkü bu hal o kimsenin Allah'a olan derin saygısını, huşuunu gösterir. Namazda aranan şey huşu olup bu tarz ağlamalar dua ve tesbih yerine geçer. Eğer ağlamanın sebebi dünyevi bir sıkıntı ise o zaman namaz bozulur. Dünyevi bir sıkıntı sebebiyle ağlarsa namazı bozulur. Yine Hanefilere göre namazda ah vah etmek, inlemek de ağlamak gibidir. Ancak Ebu Yusuf ağlama inleme esnasında iki veya daha fazla harf çıkmaması gerektiği görüşündedir. Ah demek, vah demek. Bunlar da diyor inlemek de ağlamak gibidir. Yani uhrevi olursa namazı zarar vermez, dünyevi olursa bozar. Ama uhrevi olanın da Ebu Yusuf'a göre ağlama inleme esnasında iki veya daha fazla harf çıkmaması gerekir. Ah değil de. Yani ah da iki harf var, vah da üç harf var. Bundan daha kısa bir şey olması gerektiği görüşündedir. Aksi halde namazın bozulacağını söyler. Çünkü ah deyince iki harfle bir dünya sözü oluşmuş oluyor. Namazda dünya sözlerde, dünya kelamında namazı bozduğu için Ebu Yusuf'a göre daha dikkatli olmak gerekiyor. Hadisten öğrendiklerimiz 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huşu içinde ibadet ederdi. Hüznü ve ağlaması namazda da devam ederdi. 2. Uhrevi sebeplerle ve harf çıkarmamak şartıyla ağlamak namazı bozmaz. Yani konuşmaya dönmesin. Ağlamak ağıta, konuşmaya doğru dönerse namazı tehlikeye sokuyor, namazı bozuyor. Onun için bunu ayırmak gerekiyor. Diğer bir hadis-i şerif ağlamakla ilgili. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Übey bin Ka'b radıyallahu anh'a hitaben şöyle buyurmuştur. Allah Teala lem yekunillezine keferu suresini sana okumamı bana emretti. Beyyine suresini. Übey bin Ka'b Kurra'dan alim bir sahabi. Kur'an-ı Kerim'i okuması çok iyi biliyor. Kıraatı çok iyi biliyor. Fıkhı çok iyi biliyor. Peygamberimiz de onu hoca yapmış. Medine'ye gelen heyetlere ders veriyor. Kur'an öğretiyor. Kur'an'la alakası çok olduğu için Cenab-ı Hak da ona lütuf olarak Peygamberimize diyor ki ey Muhammed Beyyine suresini, Lem Yekunillezine suresini Übey bin Ka'b'a oku. Übey bin Ka'b şaşırıyor tabi. Allah Teala benim ismimi andı mı? Dedi. Yani kullarıma oku der. Sen de ben de sen kullardan biriyim. Okursun ama özellikle Allah Teala Übey bin Ka'b diye ismimi zikretti mi sana ya Resulallah? Şimdi bunu düşünelim. Herkes kendisini düşünsün Cenab-ı Hak. İşte bizi ismimizi anarak peygamberine işte Murat Kaya'ya Beyyine suresini oku demiş olsa. Böyle bir şey de Efendimiz'e bildirse ne yaparız? Titreriz değil mi? Yani bu sevinçten, heyecandan Yüce Rabbimizin ilgisine mazhar olmuşuz. Yüce Rabbimiz bizzat ismimizi anmış, zikretmiş. Yani nasıl muazzam bir duygu. Übey bin Ka'b'a nasip olan sahabe içerisinde nadir kimselere nasip olan bir şey. Yani isminin bizzat anılması. İşte Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ın ismini açıkça anıyor Cenab-ı Hak. Bu şekilde Übey bin Ka'b'ın belki araştırılsa çok az daha çıkar. Çok olan bir şey değil. Cenab-ı Hak kullarına genel hitap ediyor. Böyle bir özel hitap çok büyük bir lütuf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Evet Allah Teala senin ismini anarak Übey bin Ka'b'a Beyyine suresini oku buyurdu. Übey bin Ka'b çok duygulandı. Ağlamaya başladı. Normal zaten. Normal bir şey bu. Beklenen bir şey. Buna herkes duygulanır tabii ki. Ama işte Allah, bu da Allah sevgisinden bir ağlama. Rabbim beni zikretmiş diye o sevgiden dolayı bir ağlama. Müslim'in bir başka rivayetinde Übey ağlamaya başladı ifadesi yer almaktadır. Übey ağlamaya başladı. Açıklamalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Kur'an-ı Kerim'i 4 kişiden öğrenmelerini tavsiye etmişti. Bu 4 sahabiden biri de Übey bin Ka'b Hazretleri'dir. Çok güzel okuyan sahabiler. Übey bin Ka'b Resulullah'tan sonraki dönemde kıraat ilminin imamı olarak hizmet vermiştir. Kıraat ilminin tabiine nakledilmesi, şekillenmesine büyük bir hizmet olmuştur. Allah Teala'nın Beyyine suresini Übey bin Ka'b'a okumasını Peygamber Efendimiz'den istemesi kuşkusuz, şüphesiz Übey için fevkalade büyük bir şereftir. Onun Allah Teala benim adımı açıkça zikretti mi diye Hazreti Peygamber'e sorması Peygamber Efendimiz'in verdiği haberden şüphelendiği için değil, Allah katında ismen anılma şerefine mazhar olduğunu bir iyice duymak istemesindendir. Yani hani genel bir ifade de olabilir kullarıma, ashabına oku diye. Efendimiz'e gelir sana okuma emretti diye tek tek herkese bunu söyleyebilir. Böyle mi acaba? Yoksa benim ismime özel miyim? Özelse bunu artık tehdit için acaba yanlış duymuş olmayayım diye tekrar ya Resulullah benim ismimi özellikle zikretti mi? Diye bir tehdit için bir sevinçten, bir heyecandan tekrar ettiriliyor, soruluyor. Hani insan kendisine ulaştırılan bir müjdeli haber karşısında o haber getirenden asla şüphe etmemesine rağmen bir taraftan sahi mi diye sorar ve bir taraftan da sevincinden yerinde duramaz hoplar ya. İşte onun gibi bir sorudur Hazreti Übey'in sorusu. Übey bin Ka'b'ın sorusu. Yoksa Efendimiz'e güvenmediğinden değil. Nitekim aldığı müsbet cevap karşısında sevincinden ağlamaya başladı. Ya da bu büyük şerefe layık olamama ve bu şerefi koruyamama endişesine kapıldı. Yani zirveler zordur. Zirvelerde durmak zordur. Tam zirveye çıkmışsın, zirve haldesin. Cenab-ı Hak senin ismini zikredin. Ya bunu kaybedersem, ya bu halimi muhafaza edemezsem diye de bir endişe. Nasıl yorumlanırsa yorumlansın, hadisenin bir kul için gerçekten çok büyük bir bahtiyarlık olduğu ortadadır. Zaten Übey bin Kâb hazretlerinden başka herhangi bir sahabi de böylesi bir ilahi lütfa mazhar olamamıştır. Bu sebeple Hazreti Ömer Übey bin Kâb'a pek hürmet eder ve kendisine Seyyidül Müslimin, Müslümanların Efendisi diye hitap ederdi. Hazreti Ömer de muazzam bir insan. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Herkesin hakkı neyse onu yerli yerine koyuyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e Beyine suresini Hazreti Übey'e okumayı emretmekle onun Kur'an okumaya olan arzusunu mükafatlandırmış, ashab-ı kiramı da ondan Kur'an öğrenmeye teşvik etmiş olmaktadır. Veya Übey gibi Kur'an'la meşgul olmaya teşvik etmiştir. Beyine suresi Kur'an-ı Kerim'de 98. sure olup 8 ayettir. Tevhid, risalet, ihlas, namaz, zekat, kıyamet, ehli cehennem ve ehli cennet gibi dinin temel konularını ihtiva etmektedir. Hadisten öğrendiklerimiz Übey bin Kâb, Peygamber Efendimizin kendisine Kur'an okuyup dinlettiği yegane sahabidir. Sevinçten dolayı ağlamak caizdir. Yani Übey bin Kâb'a özel olarak Efendimiz okuduğu yegane sahabi. Bir insan sevinçten dolayı ağlayabilir. 3. Allah Teala tarafından ismen anılmış olmak büyük şeref ve büyük bir sorumluluktur. 4. Kur'an-ı Kerim'i ehlinden okuyup öğrenmek gerekir. Kur'an'ı güzel okuyanlar öğrenmek lazım. Übey bin Kâb gibi. 5. Kur'an kıraatine önem veren hafızlara Kur'an okuyup dinletmek sünnettir. Bir okuyayım yanlışlarım var mı diye dinletmek. Sünnet Efendimiz'in sünnetidir. Cenab-ı Hak bizlere de Kur'an'la çok meşgul olmayı ve böyle özel lütuflara mazhar olmayı nasip etsin inşallah kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.